Ayrım 28, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 377, 17. Bölüm, 1953. 1953 yılı ilginç bir yıldı. İç siyasette bahar havası başladı. Dış siyasette blokların liderleri değişti. ABD'de Truman gitti, Eisenhower geldi. Sovyetler Birliği'nde Stalin öldü, Kruşçev geldi. Benim durumumda bir değişiklik oldu, aşık oldum. 1953 yılı ilginç bir yıldı. İç siyasette bahar havasıyla başladı. Dış siyasette iki blokun liderleri değişti. ABD'de Truman gitti, Eisenhower geldi. Sovyetler Birliği'nde Stalin öldü, Kruşçev geldi. Daha başka birçok şey oldu. Benim durumumda da bir gelişme oldu, aşık oldum. Önce o aşk işini anlatayım, siyasi işleri daha sonra anlatırım. O işin başlangıcı aslında 1952'nin Ekim ayındaydı. Ama o başlangıcın beni nereye götürdüğü 1953'ün ilkbaharında belirginleşti. Ekim ayındaki durumumun özeti şu. Yıl 1952, Ekim ayının başında bir gün. Evden çıkmak üzereyim. Fakültenin yeni ders yılı o gün başlayacak. İkinci sınıfın iki yıldır öğrencisi olduğum Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni ders yılı. Yeni ders yılının ilk günü, yani sıra kapma günü. Değişim yıllarını anlatmıştım. Sınıfın düzeni lise usulüydü. O gün doğru dürüst bir sıraya oturursanız orası bütün yıl sizin olurdu. Yoksa en arkalarda sırasızlara kalan yerde dolaşıp dururdunuz. Eğer o ders yılında öğrenciliğimi ciddiye alacaksam buna o gün başlamalıydım. Fakülteye gidip kendime iyi bir yer bulmalıydım. Eğer sonuç geçen yılki gibi olacaksa o işten hemen vazgeçip gazeteye gitmeliydim. Oradaki işime gücüme bakmalıydım. O gün fakülteye mi gideyim, gazeteye mi? Bir önceki yıl gittim de ne oldu? Sıra kaptım, birkaç hafta gidebildim. Gazetecilik gene ağır bastı, devamını getiremedim. Sınavlara girmedim, sene kaybettim. Bu defa da aynı şey olmaz mı? İçimden bir ses, boş ver diyor, niye kendini üzüp duruyorsun? Artık bir mesleğin var, gazetecisin. Fakülteyi bitirsen ne olacak? Memur değilsin ki yükselmek için diplomaya ihtiyacın olsun. Bırak şu fakülteyi artık, boş yere zaman kaybetme, mesleğinde iyi olmaya bak. Ama bir başka ses daha var içimde, o tam tersini söylüyor. Sen öteki sese kapılma. Fakültenin asıl zor sınıfı birinci sınıftı. Bundan sonrası çok daha kolay. Gazeteciliği ihmal etmeden de halledebilirsin bu işi. Diploma deyip geçme, hayat uzun, gün gelir lazım olur. Git gene sıranı kap. Ama bu defa sınıf geçeceğim de, ona göre otur orada. İki sesin de haklı tarafları var. Hangisi daha haklı? O günkü meselem buydu. O sabah erken vakitte evden çıkacağım. Ama nereye gideceğim? Gazeteye mi, fakülteye mi? Aslında gazeteciliğimin dersleri izlememe engel olduğunu öne süremezdim. Gazete yönetimi benim öğrenci olduğumu da göz önünde tutuyordu. Fakültedeki dersler öğleye kadardı. İstediğim günlerde gazeteye sabah yerine öğleyin gidebiliyordum. Gitmediğim süreyi akşamları veya tatil günleri çalışarak telafi edebiliyordum. Fakat bu imkanı kullanmaktan çoğu defa kendi tercihimle vazgeçiyordum. Çünkü sabahları izlenecek ilginç olaylar varsa fakültedeki dersler yerine onları izlemeyi çok daha çekici buluyordum. Hele bazen Ankara dışındaki olayları izlemeye muhabir gönderilmesi gerekiyordu. O görev bana verilirse bunu kabul etmekte hiç tereddüt etmiyordum. O görev sınav zamanlarıma rastlasa bile. Sınavları kaçırıyordum ama Zonguldak'tan Yozgat'a, Konya'dan Urfa'ya kadar birçok yeri görmüş oluyordum. Ancak o tempo içinde işte ikinci sınıftan üçüncü sınıfa 1950-51 ders yılında geçmem gerekirken 1951-52 ders yılında geçememiştim. Ayhan, burası boş. 1952'nin o Ekim sabahında evden bu düşünceler içinde çıktım. Ne yapacağımı hala karar verememiştim. Nasıl oldu tam hatırlamıyorum ama kendimi Ulus'a değil de Cebeci'ye giden otobüste buldum. Fakülteye gidiyordum. Galiba gene tam kararlı değildim de hele bir duruma bakayım, ne yapacağıma daha sonra karar veririm havası içindeydim. Siyasal bilgilerde sınıflar o zaman ana binanın en üst katındaydı. Binaya girip merdivenleri çıktığımda geç kaldığımı gördüm. Herkes içeriye girmişti. Ben girdiğimde baktım ön ve orta bölümlerde bütün yerler dolu gibi. Sınıfta 150 kadar öğrenci var. Tamamına yakını gelmiş gibi. Tabii büyük çoğunluğunu tanımıyorum. Bir önceki sınıfın birinci sınıf öğrencileri. Benim gibi kıdemliler fazla değil. Gerçi beni artık fakültede gazeteciliğim dolayısıyla uzaktan tanıyanlar vardı. Ama onları da ben tanımıyorum. Kendimi tamamen yabancı bir yere girmiş gibi hissediyorum. O yabancılık duygusu içinde sıraların arasından arkaya doğru yürüdüm. Birden bir ses duydum sağ tarafındaki sıralardan. Ayhan, burası boş. Adam Ayhan değildi ama belli ki hitap edilen bendim. Ses de bizim fakültede çok az işitilen bir sesti. Kız sesi. Döndüm baktım, sesin sahibi bana yanındaki yeri gösteriyordu. Hatırladım, onu birkaç defa fakültenin büyük holündeki banklarda otururken görmüştüm. Bir defasında da bir öğrenci grubundayken ayaküstü tanıştırılmıştık. Ama hatırımda kalan adı değildi, güzel bir kız olduğuydu. O gün de öyleydi. Tabii hiç tereddüt etmedim, teşekkür ederim dedim, gösterdiği yere oturdum. Aslında fakültenin 600 küsur öğrencisi arasında ancak 10-15'i kızdı. 4 sınıfın her birindeki yaklaşık 150 öğrenciden de ya 3'ü ya da 4'ü kızdı. Başka sınıfta da olsalar onları tüm öğrenciler bilirdi. Zaten bilinmemelerine imkan yoktu. Sınıflar aynı katta, teneffüsler, ders araları aynı zamandaydı. Her sınıfın ortak olarak kullandığı yerler vardı. Fakültenin büyük giriş holü, kantini, yemekhanesi. Oralardayken kalabalık içinde de olsalar her biri nazar boncuğu gibi fark edilirdi. Çoğunun adları da bilinirdi. Fakülte içi sohbetlerde sınıf birincilerinden daha fazla onların adı geçerdi. Bazılarına birer tanımlama eki de konulurdu. Kara Suzan, Sarı Suzan, Büyük Muazzez, Küçük Muazzez gibi. Fakat bunları ben fakültede gazeteciliğe başlamadan önceki sadece öğrencilik zamanımdan biliyorum. Gazetecilikten sonra malum fakülteyle ilgim azalmış, dikkatim başka taraflara kaymış. Fakültedeki kız öğrenciler konusunda da biraz geri kalmışım. Yanına oturduğum kızın adını da tanıştırılırken öğrenmiştim ama birden hatırlayamadım. Ziyanı yok, o da benim adımı yanlış biliyordu, Ayhan diyordu. Zaten doğru isimlerimizin ortaya çıkması gecikmedi. Sıraya oturduktan sonra hocanın sınıfa gelişine kadarki vakitte etrafımızda oturan başka öğrencilerin de katıldığı bir sohbet açıldı. Arkadaşları ona hitap ederken Aysel dediler. Bana da kıdemlilerden biri Altan diye seslendi. İkimiz de birbirimizin adının ne olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel havada yürümek. Aysel'le diğer ikili sohbetlerimizden de şöyle bir tablo ortaya çıktı. Soyadı Asal'dı. Belli ki çalışkan bir öğrenciydi. Ankara Kız Lisesi'ni bitirmişti. Siyasal Bilgiler Fakültesini burslu olarak kazanmıştı. Birinci sınıftan ikinci sınıfa da iyi bir dereceyle geçmişti. Dersleri iyi izliyordu ve çalışıyordu. Sadece dersleri değil, siyasetten sanata kadar benim gazeteci olarak izlediğim olayları da izliyordu. Ayrıca sohbeti iyiydi, güler yüzlüydü, espriliydi, kendisiyle de dalga geçebiliyordu. O ilk günden sonra fakülteye devam edip etmemekle ilgili kararsızlığım hızla azaldı. İçimdeki "boş ver, artık bir mesleğim var, fakülteyi bitirsen ne olacak?" diyen ses ya konuşmaz oldu ya da ben onu işitmez oldum. Gazete yönetiminin anlayışına güvenerek sabah vakitlerinin gitgide daha büyük kısmını fakülteye ayırmaya başladım. Soran olursa "bu sene artık sınıf geçmeye kararlıyım" diyordum. Ama şu bir gerçekti. Fakülteye gidince dersleri de dinliyordum ama asıl Aysel'in yanında oturmaktan memnundum. Tabii sınıf dışında da yan yana olacağım fırsatlar çıkarsa daha memnun olacaktım. O fırsatlardan birini havanın güzel olduğu bir gün buldum. O zamana kadar ders bitiminde ayrılırdık. Ben gazeteye bir an önce ulaşmak için erken çıkar, fakültenin önünden Ulus'a gidecek bir otobüs veya dolmuş bulmaya koşardım. Aysel Kızılay ile bakanlıklar arasındaki Saracoğlu mevkiinde oturuyormuş. Bineceği otobüs veya dolmuşun durağına gidişi daha sonra olurdu. Havanın güzel olduğu o gün nasıl olduysa fakültenin kapısından birlikte çıktık. O sırada aklıma geldi, ona güzel havada yürümenin ne kadar iyi olduğuna dair bir görüş açıklaması yaptım. Benim de zaten Kızılay'da işim olduğunu söyledim, beraber gitmemizi önerdim. Kabul etti, yürüdük. İyi bir yürüyüş oldu. Önce derslerden konuştuk, sonra havadan, sudan, tiyatrodan, filmlerden. Kızılay'a gelince yürüyüş bitti. Aysel, hadi Allah'a ısmarladık, ben buradan giderim dedi. Belli ki benim mahallesine daha fazla yaklaşmamı istemiyordu. Benim de Aysel'e Kızılay'da işim var derken aklımdan geçen iş Ulus'a giden bir vasıta bulup binmekti. Aysel uzaklaşırken duraktan kalkan bir troleybüse yetiştim. Ulus meydanına vardım, hızla yürüyüp gazeteye ulaştım. Daha sonraki güzel havalarda o yürüyüşleri gelenekselleştirdik. Hatta hava o kadar güzel olmasa da o geleneği uyguladığımız oluyordu. Bunun için benim Kızılay'da işim var gibi bahaneler öne sürmeme de gerek kalmamıştı. Belli ki Cebeci'den Kızılay'a beraber yürümek ikimizin de tercihi haline gelmişti. Sonrası tahmin edilebilir. Yolda önce derslerden söz ettikten sonra tiyatrolardan, filmlerden konuşurken evet o filmi ben de görmedim, birlikte gidelim mi gibi bir öneri. Öneri kabul edilirse filmi yan yana seyrettikten sonra şu pastanenin çayı da güzeldir, birer çay içsek mi gibi yeni bir öneri. Bunlar ve uygulanmaları birbirini izledi. Özetle bu gibi hallerdeki klasik gelişmeyi biz de yaşadık. Tabii Ankara'nın ve durumumuzun el verdiği ölçüler içinde. Ama o gelişme o kadar hızlı gidemiyordu çünkü ikimizin de vakti azdı. Benim günlerimin büyük bir kısmı gazetecilikte geçiyordu. Gerçi belirttim, gazetedeki yöneticiler benim sabahları fakülteye gitmemi anlayışla karşılıyorlardı. Ama o anlayışlarını öğleden sonraki sinema ve pastane ziyaretlerimi de kapsayacak şekilde genişletmelerini bekleyemezdim. Aysel'e o önerileri o kadar sık yapamıyordum. Aysel'in de o önerilere olumlu cevap vermesi her zaman mümkün değildi. Çünkü ev ve fakülte dışında bir yerde olabilme imkanı hayli sınırlıydı. Ailesinin kuralları vardı. Eve belirli bir saatten önce varması gerekiyordu. Sinema, tiyatro, pastane gibi yerlere ya aileden biriyle veya bir arkadaş grubu içinde gitmeliydi. Sınıf gezilerine, fakülte çaylarına gidişlerinde de gene topluluk içinde olması esastı. Oralarda da caddelerde de öyle bir tek kişiyle dolaşması söz konusu olamazdı. Cebeci'den Kızılay'a yürüyüşlerimizde beni mahallesine yaklaştırmamasının sebebi buydu. Bu yüzden birlikte olduğumuz zamanlarda sadece Aysel'in eve vaktinde gitmesine değil, ortalıkta fazla görülmemeye de dikkat ediyorduk. Bütün bu sınırlara rağmen gelişme yavaş da olsa devam ediyordu. Bir de telefon diye bir araç var. O zaman ceplerde yok ama evlerde ve iş yerlerinde var. Görüşemediğimiz zamanlarda o yoldan haberleşiyorduk. Tabii bunun için onun evde olduğu sırada evde annesinin babasının olmaması gerekiyordu. Beni gazeteden o zaman arayabiliyordu. Ben onu arayacaksam iki defa çınlatıp kapatma metodu uyguluyordum. Müsait durumdaysa hemen arıyordu. Yoksa daha sonra. İlk çay, ilk dans. Böylece 1953 yılına girdik. Şubat sınavlarına da girdik. Bu benim için öğrenciliğim açısından da yeni bir dönemdi. Artık derslere de vakit ayırıyordum. O yıl sınıf geçme kararım giderek güçleniyordu. Tarihini hatırlamıyorum, fotoğrafımızdan hatırladım. Fakülte Öğrenci Derneği'nin geleneksel çayı vardı, her yıl yapılırdı. Ben evvelki yıllardakinden birine gitmiştim, ötekilere gidememiştim. Fakülte topluluğunun bir etkinliği olduğu için Aysel de gidebilirdi. Tabii tek kişiyle değil, grup halinde. Ben de dahil bir grup içinde gittik. Çay her zamanki gibi Ankara Palas'taydı, müzik de vardı, dans da. Gene her zamanki gibi cumartesi günüydü. O zamanlar Türkiye'de cumartesi günleri resmi daireler ve okullar için tam tatil günü değil, her yerde öğleye kadar çalışılıyor. Öğleden sonra da gençler için dernek çayları yapma adeti var. Ankara Palas salonları da hemen hemen her hafta o çaylara ayrılıyor. Bir de bazı lokaller, kulüpler vardı. Onlar da cumartesi günlerinin öğleden sonralarını değerlendirirlerdi. Bir dernek veya kurum adına değil, kendi hesaplarına herkese açık müzikli, danslı, haftalık çaylar düzenlerlerdi. Aysel'le o gün ilk defa Ankara Palas'taki fakülte çayında dans ettik. Sonra da ben onu bir başka gün için Bahçeli Evler Kulübü'ndeki cumartesi çayına davet ettim. Bu kitapları okuyan değerli okurlarım biliyor, orası bizim eski mahallenin kulübüydü. Biz artık orada oturmuyorduk, Sıhhiye'deydik ama ben oraya arada bir gidiyordum. Oradaki çaylar da fena değildi. Aysel'e artık bir şeyler söylemek için orasını münasip görmüştüm. Tabii ona o vakte kadar söylediğim veya çeşitli şekillerde ifade ettiğim birçok şey vardı. Ama bunları artık daha da somutlaştırmak istiyordum. Ve karşılıklı irade beyanı. Bir başka cumartesi günü buluştuk, Bahçeli Evler Kulübü'ne gittik. Oturduk, müzik güzeldi. Bir tango çalarken onu dansa kaldırdım, o vakte kadar söylediklerimin özetini tekrarladım. Seni seviyorum. Bunu zaten biliyordu, o da benzeri bir şey söyledi. Ama ben hemen arkasından niyetimin ne kadar ciddi olduğunu kanıtlayan soruyu sordum. benimle evlenir misin? Bu o zaman şartları içinde aşk ilanından sonra hemen sorulması gereken bir soruydu. Yoksa o ilanı yapanın samimi olduğundan şüphelenilirdi. Buna muhatap olanın da yani bu olayda Aysel'in o soruya evet cevabı vermeden önce en az birkaç dakika düşünmesi gerekirdi. Yoksa hemen evet derse karşısındakinde aklı fikri evlenmekteymiş izlenimi uyandırabilirdi. Aysel'in davranışı da o gereğe uygun oldu. Önce bir cevap vermedi, düşünceli bir tavır içindeydi. Dansımız bir süre devam etti. Ben bugünkü ünlü televizyon yarışmasındaki var mısın yok musun sorusuna benzer şekilde evet mi hayır mı dedim. Bir süre daha ses çıkarmadı, sonra evet dedi. Ve biz o günden itibaren birbiriyle evlenme yolundaki iradelerini birbirine usulüne göre beyan etmiş bir çift haline geldik. Ama bu karşılıklı irade beyanını ailelerimiz henüz bilmiyordu. Bilmeleri de o sırada gerekmiyordu. Hatta sakıncalıydı. Çünkü bu gibi konuların fakülte bitmeden gündeme gelmesinden iki ailenin de memnun olmayacağı belliydi. Bizim Sıhhiye'deki evdeki durum şöyleydi. Babam o konuda herhangi bir telkinde bulunmazdı. Ama annem fakülteyi bitirip istikrarlı bir iş hayatına başlamadan evlenmeye kalkarsam bunun sorumsuzca bir davranış olacağını belirtirdi. Gazeteciliğin evlenmeye müsait bir iş olmadığından zaten emindi. Fakülteyi bitirip iş değiştirmemden umudunu kesmemişti. Fakülteyi bitirme umudumun o sırada güçlendiğini, bunun etkenlerinden birinin de o sırada evlenmeye karar verdiğim kız olduğunu henüz bilmiyordu. O yüzden bir karar daha verdik. Bu durumumuz en azından kendi aile çevrelerimize karşı gizli kalacaktı. Buna göre önlemler alacaktık. Herkes öğretmen. Aysel'in anlattıklarından ve benim öğrendiklerimden çıkan sonuca göre ailelerimizin geçmişleri arasında bazı benzerlikler vardı. Aysel'in babası Tarık Asal babamdan 10 yaş gençti. Ama kaderi babamınki gibiydi. O da bir hukukçu çocuğuydu. Kaşmir'den gelip İbradı'ya yerleşen babası yani Aysel'in dedesi Konya'da İstinaf Mahkemesi savcısı iken ölmüştü. Babamın da hukukçu olan babasının, benim dedemin, Elazığ'da istinaf mahkemesi üyesi iken ölmesi gibi. Tarık Asal çocuk yaşta öksüz kalmıştı. Onu ve iki kardeşini annesi, yani Aysel'in babaannesi, parasız yatılı olarak muallim mektebinde, yani öğretmen okulunda okutmuştu. Babam Hıfzır Rahman Raşidi ve iki kardeşini, annesinin, benim babaannemin, parasız yatılı olarak muallim mektebinde okutması gibi. Dahası var, Tarık Asal'ın eşi Hikmet Hanım da evlendiği sırada annem Fatma Nezaket gibi ilk görevine yeni tayin edilmiş genç bir öğretmendi. Dahası var, Tarık Asal da babam gibi bir süre İstanbul'da öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir göreve tayin edilmişti. Gazi Eğitim'de de öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Aysel de benim gibi İstanbul'da doğduktan sonra 3 yaşındayken Ankara'ya gelmişti. Bütün öğrenim yıllarını Ankara'da geçirmişti. Ayrıca Tarık Asal'ın da babamınki gibi yazdığı okul kitapları vardı. Asal Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuydu. Uzmanlığı coğrafyaydı. Okullardaki coğrafya kitaplarının yazarlarından biriydi. Bu paralellikler tabii bir tesadüfler zinciriydi ama o kadar da sıra dışı şeyler değildi. Birinci Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı çocuk yaşlarında yaşayıp Cumhuriyet döneminde görev alan öğretmen kuşaklarının hayatlarında bu gibi benzerlikler fazla yadırganmazdı. Çoğunun ortak paydası babalarının ya savaş ya da savaş koşulları sonucunda erken ölmeleri ve anneleri veya yakınlarınca parasız yatılı okutulmalarıydı. Parasız yatılı imkanları da en geniş ölçüde zamanın muallim mekteplerinde vardı. Çünkü o dönemlerde ülkede eğitimin toplum hayatındaki önemini kavramış olan yöneticiler vardı. Ülkenin çağdaş öğretmen açığını kapatmak için mümkün olduğu kadar çok ve yüksek vasıflı muallim yetiştirmeye çalışıyorlardı. Önce Meşrutiyet sonra Cumhuriyet döneminde o yolda verilen uğraşların sonucu olarak ülkemiz her alanda iyi yetişmiş öğretmenler kazanmıştı. Muallim mekteplerinin sonraki adıyla öğretmen okullarının arkasından yani 1940'tan itibaren köy enstitüleri de aynı yolda çok önemli bir görev üstlenmişti. O kurumlardan mezun olan öğretmenler hep birlikte ülkemizin çağdaş eğitim atılımlarının temsilcileriydiler. ama çağdaşlıklarının yanında kendi çocuklarının durumlarına özel bir duyarlılık göstermeyi ihmal etmiyorlardı. Zamanın Türkiye'sinde çocukların korunmasına gösterilen dikkati daha önceki kitaplarda anlatmıştım. Üniversite öğrencisi de olsalar onları her türlü yanlıştan korumak için sıkı kurallar koymak ana babaların birinci işi sayılıyordu. Aysel'le birlikte bizim görüşümüz şuydu. Birlikte yaptığımız şeylerin ve aldığımız kararların yanlış olduğunu sanmıyorduk. Ama bunu ana babalarımıza anlatmanın yolunu henüz bulamamıştık. 28. Ayrımın Sonu. Sayfa 387.